icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimiz. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayesini dinlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Assis Guard firmasından Mustafa Barış Düzgün beyefendiyi konuk ettik. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Bu gayretleriniz, bu projelerinizin içerisinde bize zaman ayırdığınız için, programımıza buyurduğunuz için onur duyduk hocam aynı zamanda. Tabii savunma sanayi üzerine bir sohbet geliştireceğiz hocam. Bu noktada savunma sanayi konuşulabilir taraflarını, bu işe sorumluluğunu elde etmiş, taşın altına elini koymuş firmalarla birlikte savunma sanayinin bütün alanlarını konuşmaya gayret ediyoruz. Bu noktada programımızın gereği belirli başlıklar altında soru cevap üzerinde sohbet halinde devam ediyoruz hocam programımıza. Gençlerimize, bizi dinleyenlere bir pencere, bir rol model olma adına Barış Düzgün kimdir? Mustafa Barış Düzgün kimdir? Bununla başlayalım hocam.
Öncelikle nazik davetiniz ve bu fırsatı bize verdiğiniz için ben Adem Bey size teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz efendim. Onur duyduk hakikaten programımıza geldiğiniz için.
Babamın görevi nedeniyle çok doğu görevliler olmuş rahmetli babam öğretmen olarak çalışırken. Ben Elbistan doğumluyum. 74 Kıbrıs çıkartması esnasında doğmuşum. Babam o yüzden aslında adımı Barış la şanlandırmış aslında.
Evet.
Daha sonra Ankara'da çoğu hayatımın birçok zamanını Ankara'da geçirdim. 92 senesinde ODTÜ Elektrik Elektronik Üniversitesi'ne, ODTÜ Üniversitesi'ne ve Elektrik Elektronik Bölümüne girdim. 97 mezuniyetle beraber o zaman herkesin hani gıpteyle baktığı, hala hepimizin gıpteyle baktığı Aselsan şirketinde bir mühendis olarak çalışmaya başladım.
Evet.
2018 yılına kadar, yani aslında hep ben şöyle diyorum, sizlerin annenizin, babanızın, dedelerinizin belki beni finanse ederek yetiştirdiği Aselsan Üniversitesi'nden çıktım.
Evet, oradaki o tecrübe, evet. O bilgi birikiminde.
Ama bunun finansörleri bu ülkeydi aslında. Yani aslında sokakta gelen kişiler, sokaktaki kişilerin babaları, dedeleri bu Aselsan'ı finanse ederek beni aslında bu kadar yetişmemi sağladılar. Ve bu kadar bilgiye ulaşabilmemi sağladılar.
Evet.
2018'de oradan hani herkes yurt dışına çıkarken biz yurt içinde bu ekosistemin büyüyebilmesi için 3 arkadaş aslında özel sektöre çıktık.
Evet.
Yani herkes esprimizde şeydi, Hollanda'ya giderken biz yurtta kaldık. Çünkü milli duygularımızın baskınlığı ve ürün çıkarma hevesimiz hala devam ediyordu.
Evet.
Ve 2018'de bu Assis Guard firmasıyla yollarımız kesişti. Sahipleri ülke adına yatırım yapmaya destek veren kişilerdi. Ve onlar da bizim yolumuzu beraber, bizim entelektüel sermayeyle birleştirerek yolumuzu açmaya başladılar.
Evet.
2020 Mart itibariyle genel müdür olarak aslında bu serüvene devam etmekteyim.
Evet, gayet güzel, dolu dolu bir CV olmuş sizin adınıza. Bu noktada tabii Kıbrıs Barış Harekatı'nın da sizi savunma sanayiye sevk eden bir tarafı mı diyelim buna? Meslekte savunma sanayi alanında gelişmenizde bir vesilesi oldu mu bunun? Böyle bir kırılma noktası yaşadınız mı diyelim hocam?
Aslında şöyle bir şey. Hani barış üzerine savunma sanayi kuruluyor aslında hikaye. Ve bu savunma sanayi hikayesi de aslında yeni başlayan bir terim değil. İnsanlığın varlığından beri insanlar bir şekilde kendilerini savunmak istiyorlar.
Evet.
Bu niçin savunuyorlar? Bir ülkü ve milliyette birleşmiş, bir dil birliğinde birleşmiş bir alanı, doğal kaynakları, yiyeceği ve kendi neslini korumak üzerine aslında birleşiyorlar ve savunmak derdine giriyorlar. Bu eski çağlarda baktığımızda yine sınır koruma, sınırları yine doğal kaynaklardan dolayı genişletme,
evet,
gibi ülkeler varken günümüzde baktığımızda artık insanlar sınır genişletmekten daha çok kendi sınırındaki huzur ve refahı korumak istiyor. Ve savunma sanayi kavramı da buradan çıkıyor. Şimdi hiç beklemediğimiz yerlerde savaşlar çıkıyor. Evet. Hiç beklemediğimiz anlarda bu savunma sanayinin ihtiyaçları çıkıyor. Teknoloji gelişimine bakarsanız bütün öncelik savunma sanayinde uygulanmış bazı teknolojiler belki 20 sene sonra kendi hayatımızı kolaylaştırmak üzere giriyor. O yüzden savunma sanayinin kısa bir tanımı sınırları içinde hava, kara ve denizde huzur ve refahı ve iç dünyamızdaki, çünkü terör içe de giriyor artık.
Evet.
İç sınırlar içinde de huzur ve refahı korumak için yapılan teknolojik donanım, araç ve sistem seviyesindeki her şeye savunma sanayi diyoruz.
Evet.
Ama bu kapsamda baktığınızda en yakın örnek Ukrayna-Rusya savaşına baktığımızda savunma sanayi sadece bir sınır savunma değil. Gıda güvenliğini de savunma oluyor. Mesela bir anda dünyada tahıl krizi başladı.
Evet.
Yani aslında konsept ve insanların sayısı ve yıllar geliştikçe savunmaya çalıştığınız tek şey bir vatan toprağı değil, gıda güvenliği dediğimiz bir terim çıkıyor, gıda güvenliği. Bakıyorsunuz sağlık güvenliği.
Sağlık güvenliği.
Pandemi çıkıyor, sağlık güvenliği çıkıyor. Ve bu baktığınızda bir bütün millet yaşayan, bir ülkede birleşmiş, bir dil ortaklığında birleşmiş insanların bütün bu güvenliğini sağlayan sanayiye biz aslında savunma sanayi diyoruz.
Evet, teşekkür ederiz. Yani farklı bir pencere oluşturuldu. Dediğiniz gibi yani savunma sanayi deyince sadece aklımıza işte teçhizat, işte silah gibi geliyor ama tabii bunun bir tarafında da işte sağlık var, işte biyolojik savaşlar mevcut, işte dediğiniz gibi gıda savunması var. Bunların hepsini koyduğumuz zaman aslında savunma sanayi bir ekosistem kavramı ekosistem. Üzerinden bakıyoruz. Yani kendi mevcudiyetini koruyabilme adına hangi alanlarda varlık gösteriyorsa toplum onu koruması gerekiyor. Daha o yüzden savunma sanayi alanında da bu konuda da gelişmeleri görüyoruz ülkemiz adına hakikaten. Her konuda bir bakmışız memleketimiz savunma sanayi kavramını oturtmuş bu noktada. Dediğiniz gibi yani toplumsal olarak artık bizi kültür haline getirdi bizi yaşananlar işte pandemidir gibi kavramlarla. Artık her şeyimizi savunmamız lazım. Bunlarla alakalı sanayi de oluşturmamız lazım. Bunlardan birisi de tabii sizsiniz. Hakikaten hem gördüğümüz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla hem drone teknolojisinde hem de sınır güvenliği ya da elektrooptik kavramlar üzerinde ciddi çalışmalarınız var. Bu firma ne iş yapar, nelerdir?
2018'de ama bir marka olarak savunma sanayinde hizmete başladı.
Evet.
2019'da İDEF Savunma Fuarı'nda ismi lansman edildi. Bu isim altında yaklaşık 2018'de sayarsak 4 senedir genç bir firma olarak savunma sanayine hizmet veriyor.
Yani genç ama, diyorsunuz ama baktığımız zaman da çok şey de yapılmış aslında. Böyle.
Ama gençliği şöyle tarif etmek lazım. Savunma sanayi bir entelektüel sermaye birikimiyle ayakta kalıyor. Yani bilginiz ne kadar iyiseniz o kadar hızlı ürün çıkartabiliyorsunuz. Yani şirketimdeki 80 kişinin ortalaması 8 senedir bu ülkede savunma sanayinde çalışmış arkadaşlardan evet. alışıyor. Hani benim de maceram baktığınızda 25 seneyi doldurmak üzereyim. Evet. Ben hep şey diyorum, şirketin yaşını bana sorduklarında 21 artı 4 diyorum. Yani aslında bu bilgiyle beraber aslında yaklaşık 74'ten beri yaşadığımız o ambargolar, bize satmamalardan kaynaklanan sorunlarla biz bir entelektüel sermayeyi biriktirerek biz bu seviyede güçlü şirketleri oluşturmuşuz. Evet, şirketimizde baktığınızda yurt dışına gitme hevesinde olan arkadaşımız çok fazla yok. Yani transfer etmek için uğraşıyorlar ama herkes bu ülkeyi şu an hani biz tutmak için elimizde gelen gayreti gösteriyoruz.
Yani o konuda da altyapıyı çalışanlara sunuyorsunuz yani.
Evet, evet.
Bir yurt dışındaki bir firmayla aynı rekabet içerisinde
sağlıyoruz. Neler üretiyoruz aslında? Yani hikayemiz silahlı drone'la başladı. Bu platformu zenginleştirmek üzerine gittik. Çünkü bir uçan platform eğer hem silah faydalı yüküyle hem elektrooptik faydalı yüküyle zenginleştirilemezse bu platform sadece uçar. Ve sadece hiçbir eylem yapmadan havada kalan bir tane drone'unuz olmuş olur.
Evet.
Bu manada da biz aslında drone'la beraber drone üzerinde stabilize silah yükleri taşıyabilen füze, ondan sonra TÜBİTAK SAGE'nin açıkçası dediği TOGAN mühimmatı, evet. MK firmamızın MPT-55. Yani aslında biz bir tane drone'u alıp aynı bir F-16 gibi farklı farklı silah yükleriyle zenginleştirdik.
Adaptasyon yaparak yaptık. Silah ve ateş adaptasyonuyla. Evet.
Ek olarak da bu ateş esnasında veya havada gezerken etrafı gözetleyebilmek için bu drone'a gece görüş kabiliyeti ve gündüz görüş kabiliyeti sağlayan kameralar taktık.
Evet.
Bunu drone'dan daha sonra nereye doğru döndürdük? 2018'den itibaren bir araç elektronik modernizasyonuyla ilgili tecrübemiz var.
Evet.
Şimdi otonom sistemlerde drone da olsa, insansız kara aracı da olsa, insansız deniz aracı da olsa veya insanlı araçlar olsa, zırhlı araçlar, kamera ihtiyaçları çok fazla.
Evet,
gece operasyonu ve gündüz operasyonu için. Biz bu açığı gördüğümüz için firmamızda elektrooptik sistemlere de yatırım yapmaya başladık.
Elektrooptik dediğimiz kamera mı?
Kamera yani? Sistemleri. Doğru. Kamera tamam. Sistemleri, elektrooptik sistemlere yatırım yaptık. Şu an kara araçlarında kullanılan, SSB ile bir sözleşmemiz olan Plus 1000 araca yakın bir araçta kendi gözetleme sistemlerimizi, araçları modernize ederek kullanmaktayız. Yurt dışına ihracatlarımız olmaya başladı. Ufak şirketiz ama
teknolojide transfer edebilir hale getirdik.
Agresif bir şekilde aslında yurt içinde kalmanın sıkıntılarını yurt dışına çıkarak savunma sanayini büyüteceğimizi görerek yurt dışı yaklaşık %60 bu senenin bilançosunda %60 yurt dışı satışımız var. Bunu gururla söylüyorum.
Yani bu da memleketimiz adına hakikaten
güzel bir
şey. Haber oldu.
Ama kadronun bunun altındaki en önemli nokta, yani bunu gururla her yerde anlatıyorum. 80 kişilik pırlanta gibi zeki arkadaşlarımın alın terleriyle çıkmış. Hatta üniversitede şu an okuyan, 3. sınıf olan aday mühendisi olmuş arkadaşlarım da çıkmış ürünlerime sayesinde bunları konuşabiliyorum. Yani buradan hani sizlerin aracılığıyla onlara tekrar teşekkür ederim ve gurur duyduğumu da söylemek isterim.
Yani biz de mikrofonlardan teşekkür edelim. Hakikaten memleketimiz adına yapmış olduğu katkılara şahit oluyoruz biz de. Tabii hocam, yani bu tür teknolojileri devamlı duyuyoruz. İşte TSK ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki projelerinizle ya da diğer bağlı kuruluşlarla stratejik bir işbirliğiniz var. Bu teknolojiyi her alanda artık görmeye başlıyoruz. Ki son dönemlerde sınır güvenliği ile alakalı bir çalışmalarınız var. Bunlara birazdan değineceğiz ama yani bu alanı sizi sevk eden bir açık mıydı? Bu alanın teknolojisinin olmaması mıydı? Yoksa bunu bir stratejik olarak bir adım mı olarak gördünüz? Yani işte bu işi yapabilecek başka tesisatlar da varken siz niye bu alanı geliştirdiniz? Drone özelliği nedir hocam? Öyle söyleyelim yani.
Şimdi aslında savunma konseptini düşündüğümüzde farklı bu doktrinler oluştururken farklı farklı cihazlar ve araçlar gerekiyor.
Evet.
Mesela bir bulut altında uçan, hani bu şeye benziyor. Bir F-16'ya sahipsiniz ama kargo uçağına da ihtiyacınız var.
Evet.
F-16 muharip bir uçak ama helikoptere de ihtiyacınız var.
Evet.
Yani aslında savunma doktrininde birçok cihaz ortak kullanılınca bir sonuca doğru gidiyorsunuz. Hani tek bir cihazla savaş kazanamıyorsunuz.
Evet.
Veya tek bir cihazla ülkenizi savunamıyorsunuz. Bu kapsamda evet, ülkemizin uzun yıllardır yatırım yaptığı bir drone teknolojisi var.
Evet.
Ve bunu da açıkları olan, mesela örnek veriyoruz, bulut altında uçan gözetleme yapan drone'lar var. Bulut üstü uçan farklı hem Tayin'in hem Bayraktar'ın ürettiği drone teknolojisi, aslında SİHA dediğimiz, silahlı İHA'lar evet. dediğimiz, insansız hava aracı dediğimiz yapılar. Bir de daha alt seviyede operasyonların gidilebilmesi için 200-300 metrede ihtiyaç duyulan ve daha alçak irtifada operasyon yapabilecek cihazlara ihtiyaç var.
Evet.
Bu ihtiyaçları bölümleyip baktığınızda, analiz ettiğinizde evet, biz şey gördük. Burada bir açık var. Drone'la ilgili. Herkes drone üretebiliyor. Herkes şey yapabiliyor ama silahlı drone farklı bir şey. Çünkü havada kararlı bir şekilde drone'a zarar vermeden doğru yere ateş etmek zor bir şey. Yoksa evet, drone'u uçurmak yani. Ayrı bir şey. Bir de geri tepme kuvveti. Silahın bir geri tepme kuvveti var
evet.
şey olarak. O geri tepme kuvvetini alarak teknolojik stabil evet. hale getirerek ateş etmek var. Bunu yaptıktan sonra siz bu açığı görüyorsunuz ve bunu da biz açıkçası yine söylüyorum, SSB'nin önderliğinde, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın önderliğinde ve sağdan gelen talebe göre aslında yaptık. Yani bu bizim drone ilginin altındaki sebep bu. Hani biz hadi bir drone yapalım, bunu sağ kullansın değil. Sağdan, hani adlarını şu an vermem çok iyi olmaz ama birçok bu konuda pilot olan, bizimle evet, bu projeyi tahtaya çizip bizimle çalışan, mesailerini bize aktaran ve şu an belki de birçok yerde ülkemizi savunan arkadaşlarla biz bu işi geliştirdik.
Yani muhataplarıyla istişare ederek aslında doğru bir ürün çıkarmaya gayret ettik.
Yani hala ziyaret ederler, gelirler, sahadaki eksikleri, şunları şöyle düzeltelim diye dönerler. Onlara da biz gerçekten teşekkür ediyoruz. Hem ülkemizi savundukları için hem de bize sahanın ihtiyaçlarını anlattıkları için. O yüzden biz mühendis olarak o ihtiyaçları formüze ederken Songar denen drone'umuzu çıkardık aslında. Evet. Sağdan yeni yeni ihtiyaçlar geldi. Silah dediler. Silahın yanına roket dediler. Roketin yanına havan topu dediler. Havan topunun yanında sis havanı olsun dediler. Biz de bu ihtiyaçları mümkün olduğu kadar teknolojiyle örtüştürerek çözüm Songar denen çözümümüzü oluşturduk. Evet. Bir de savunma teknolojisinde mümkün olduğu kadar zaten insanı korumaya çalışıyoruz. Ve sistemler hep insansıza doğru gidiyor. Hani SIDA diyoruz, insansız deniz aracı diyoruz. Silahlı insansız deniz aracı. Evet. Drone diyoruz, insansız otonom uçabilen. SİHA diyoruz, silahlı insansız hava aracı. Veya İKA diyoruz, insansız kara aracı. Aslında sektör hep insansıza doğru gidiyor. O yüzden de aslında bizim de hani bir başka akıl birliğiyle yaptığımız drone seçmemizin sebebi de insansız sistemlerle savunma teknolojisini oluşturmak için.
Evet, burada artık diyorsunuz ki kaybedecek bir bireyimiz yok. Evet. Her bireyimiz bizim için değerlidir.
Kıymetli, evet.
Kıymetlidir. O yüzden artık yaptığımız bütün teknoloji insansız üzerinden algılayalım yani.
Doğru diyorsunuz. Yani savunma sanayinde öncülük edecek şey artık oraya doğru gidiyor.
Evet.
Bundan da geri durarak başka şeyleri savunarak ülkenin veya ülkemizin ayakta durma şansı yok. Ama ne güzel ki ülkemiz o kadar önder ki İnsanlar bizim artık insansız sistemlerimizi gelip bakıp ne kadar bu kadar önde olduğumuzu merak ediyorlar. Bunun için de gerçekten Türk mühendislerinin muazzam bir hani kararlı, ülkesine bir şey katmak isteyen Türk mühendislerimizin muazzam katkıları bulunmakta.
Kabiliyetlerini de görüyoruz bu şekilde katkılarıyla. Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesindeki firmalarla ciddi bir stratejiniz var, stratejik işbirlikleriniz var. Bunlarla alakalı son durumunuz nedir? Projeleriniz ne durumdadır şu anda? Bunlardan bahsederseniz hocam biraz.
Şimdi şöyle basit bir şekilde anlatayım. Hani 1 artı 1'in 2 edebilmesi için veya 1 artı 1'in 3 edebilmesi için savunma sanayi ekosisteminin şirketlerin ortak çalışabilmesi, ortak kültürlerin oluşturulması gerekiyor. Yoksa hani birbirimize kavga ederek 1 artı 1 hiçbir zaman 2 etmeyecek. 1 evet. bir bile etmeyecek kavga edersek. O yüzden de biz başka şirketler tarafından ihtiyacımız karşılanabiliyorsa başka büyük şirketlerle de ortaklık kurmak, onların paydaşı olmak üzere çalışıyoruz. Bu aslında üste doğru da var, aşağı doğru da var. Nasıl anlatayım? Üste doğru TÜBİTAK SAKE, Savunma Sanayi Başkanlığı, Havelsan, Roketsan, TAİ gibi şirketlerle çalışıyoruz üste doğru. Evet. Aslında üste doğru ülkenin lokomotif şirketleriyle çalışıyoruz. Hani evet. araç elektroniğinde çalışan, araç üreten şirketlerle çalışıyoruz. Ayrıca evet. hani vakıf evet. şirketlerimizle çalışıyoruz. Buna ek olarak da ekosistemi nasıl onlar bizle genişletiyorsa biz de kendi ekosistemimizde alt taraftaki şirketleri de genişletmeye çalışıyoruz. Ben 80 kişiyim. Belki 10 tane de alt yüklenicim var. Yani aslında bu ekosistem genişlemezse savunma sanayindeki ivmemiz bu kadar hızlı olmayacaktı
ki zaten hep dikkat ettiğimiz konulardan birisi de bu aslında savunma sanayi kavramını az önce de konuşurken. Savunma ve sanayi yani iki tane kelimenin birleştiği bir yer. Yani siz sanayi kısmını bu üretebilirliği, nitelikli personel kaygısını oluşturmazsanız, bunları bir araya getiremezseniz istediğiniz kadar savunma kavramını konuşun. Yani bu noktada da gördüğüm kadarıyla hem vakıf şirketleri bünyesinde hem de sizin gibi özel şirketler bünyesinde bu sanayi üretim kısmını, bu taşere edebilme yapısını güzel bir şekilde görüyoruz ve bunu da neticeden hızlı bir şekilde alıyoruz hocam yani. Tabii burada da bir de milli teknoloji hamlesi kavramımız var. Yani savunma sanayi kavramına baktığımız zaman bir şeyi kendi güvenilirliğiniz, yani kendi güveniniz içerisinde tutabilmeniz için millileşmesi lazım. Bu konuda da tabii yapmış olduğunuz çalışmalarda sizin de böyle bir kaygınızın olduğunu görüyoruz. Bu konuda ne demek istersiniz hocam? Yani
aslında millilik tanımı ihtiyaç duyduğunuzda sistemleri kendi kontrolü altında çalıştırabildiğiniz, ihtiyaç duyduğunuzda sistemleri kendi başınıza üretebildiğiniz tanım olarak evet. geçiyor. Çünkü ihtiyaç duyduğunuzda birçok örneği var aslında tarihe baktığımızda. 74 var veya İsrail Arap Savaşı var. Araplar uçaklarını havaya kaldıramadılar. Yani aslında muazzam uçakları vardı. Yani. Havaalanından kalkmadı hiçbiri. Yani ihtiyaç duyduğunuzda o ürünler size hizmet etmiyorsa onların hiçbiri milli değil aslında. Evet. Milli olmak demek bağımsız olmak demek. Bağımsızca o ürünleri kullanabilmek demek. O yüzden de aslında veya üretebilmek de demek kullanmanın dışında. Çünkü bazen kullanırsınız, iki tane atarsınız, üçüncüyü üretemezsiniz. Size satmazlar alttaki malzemeyi. O yüzden eğer bunu açıkçası birçok ülke bunun sıkıntısını yaşıyor. Biz de yaşadık ama aldığımız dersleri olumluya dönüştürdüğümüz için ülke adına milli olmanın ne demek olduğunu aslında artık herkes bilmeye başladı.
Evet,
evet biz de kendi yaptığımız ürünlerde bir gerçekten ülkemizde yetişmiş mühendislerle bunu kurguluyoruz. Yazılım, donanım, maksimum seviyede milli olmasına çalışıyoruz. Çünkü tekrarlanan üretim, tekrarlanan kullanım sloganımız var. Bu kapsamda %85'in üzerinde bir yerlilik oranımız var drone'umuzda. Diğer ürünlerimizde de aslında yerlilik oranlarımız bu seviyede. Ve bu seviyede olmasının sebebi aslında bize çizilen bir yol var. Hani bir önder bir şekilde yaşadığınız tecrübelerle önderler bir yol çiziyor ve biz de onları hani mentor olarak onu izliyoruz. Ve gerçekten savunma sanayindeki yer alan SSB'nin desteği, Savunma Bakanlığımızın desteğiyle bu yolda ürünlerimizi maksimum seviyede milli olmak üzere üretmeye çalışıyoruz. Ek olarak da aslında yenilikçi teknolojileri takip ediyoruz. Çünkü teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki teknoloji de şunu demek çok zor. Ben oldum demeniz çok zor. Hani gerçekten oldum diyemiyorsunuz yani. Şey diyorsunuz meslek hatta hani bu meslek mühendislik mesleği öyle bir şey. Hep okuyorsunuz. Yani üniversite giriyorsunuz okuyorsunuz. Üniversiteden çıkıyorsunuz daha fazla okuyorsunuz.
Dünyadaki gelişmeleri daha fazla takip ediyoruz.
O yüzden hem teknolojik takibimiz var hem de bu teknolojik ürünlerin millileşme olasında büyük bir çabamız var.
Evet yani hız kavramını biz de çok farklı yaşamaya başladık hakikaten bu teknolojiyle birlikte. Her gün bir şey görüyoruz. Her gün yeni bir teknoloji. Her gün de yeni müjdeleri duyuyoruz aslında bir nebze.
Tarih de baktığınızda çok hızlı gelişiyor artık. Ülkelerin evet, tarihleri de teknoloji kadar hızlı değişiyor.
Birbirleriyle eş zamanlı hareket ediyor zaten bu da. Yani tarih, milletin tarihiyle yapmış olduğu teknoloji ki bizim bir hocamız vardı hep derdi. Yani ekonomi konforla beraber ilerler. Yani bir medeniyet oluşturabilmeniz için bir ekonomi oluşturmanız lazım ki birbirini beslesin. Bunları ayıramıyorsunuz derdi. Tabii ki bu ekonomi de sanayiyle oluşuyor. Haliyle sanayimiz büyüdükçe medeniyetimizi daha da büyütüyoruz. Daha da böyle muasır kavram üzerine oturtturabiliyoruz. Evet hocam yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Bu yaşadıklarınızdan yola çıkarak dinleyicilerimize, özellikle genç dinleyicilerimize tavsiyeleriniz neler olur?
Genç dinleyicilerimize aslında tavsiyem şu. Yeni nesil, her gelen nesil bizden akıllı. Bizden akıllı ama... teknolojinin getirdiği bir aslında üzerimize bir rehavet çökebiliyor bazen. Genç nesillerimize bir kez çalışmaktan vazgeçmemeleri gerekiyor. Çünkü çalışarak bir şeyler oluşuyor. Bu çalışmaktan vazgeçerseler akılları ne kadar iyi olursa olsun bir yere varma şansımız yok. Her şeyi çalışmakla.
Çalışmak. Diye.
İkincisi de üniversiteye girmiş aslında öğrencileri bir tavsiyem var. Üniversiteye girdiklerinden mezun olana kadar kendilerini öğrenci diye tanımlıyorlar.
Evet.
Aslında bunu ben biraz terimi değiştirmek istiyorum. Yani aslında elektrik elektronik mühendisliğine giren, bilgisayar mühendisliğine giren, fark etmiyor gıda mühendisliğine giren. Aslında öğrencimiz girdiği andan beri mühendis olduğunu düşünürse
Evet.
O zaman bakış açısının değişeceğine inanıyorum.
Aslında öğrenen yani.
Öğrenen dememiz gerekiyor. Ben de öğrenen kızımdayım hala. Ama adını öğrenciden mühendise çevirdiğim an birinci sınıftan itibaren bir şeyler yapma hevesine giriyorlar. Mesela bakıyoruz Teknofestler uygulanıyor ülkemizde. Orada roket yapmaya çalışan, drone yapmaya çalışan bir grup öğrenci festivale katılıyor. Ama bunu bütün üniversitelerdeki öğrenciler kendi title'larını üniversiteye girdikten sonra mühendis olarak değiştirirseler ülkemizin çok daha hızlı, daha akıcı, daha akıllı beyinlerle daha ileri gideceğini düşünüyorum. Buna bakmalarını, buna dikkat etmelerini istiyorum.
Evet, zaten hep de söylerim ben zaman zaman. Üniversite aslında bir altın tepsi. Yani öğrenci kavramıyla kendinizi kısıtlıyorsunuz, belirli bir sınır çiziyorsunuz veya kendinizi bir kategorize ediyorsunuz. Halbuki öğrenen olmak demek o tepsiye ne koyarsanız değerleneceğinin anlamına geliyor. Yani altın tepsiye ne koyarsak orada artık değerli bir kavram oluşuyor. Genellikle de öğrencilerimize biz de aynısını söylemeye gayret ediyoruz dilimizin döndüğünce. Kendilerini öğrenci değil de öğrenen, ki öğrenmenin yaşı yoktur. Ölene kadar hep öğreneceklerdir. O yüzden kendilerini sınırlandırmanın dışına çıkarmamız lazım. Sizin de dediğiniz gibi. Teşekkür ederiz hocam. Zaman ayırdınız, geldiniz buraya bu projelerinizin içerisinde. Sizi böyle bir moralinizin bozulduğu zamanda yukarıya çıkartan bir türküyle, şarkıyla, bir isteğinizle kapatalım deriz hocam.
Ben sizden o zaman kirpiğin kaşına değdiği zaman türküsünü isteyeyim.
Saçların rüzgarı da tel tel biçende, saçların rüzgarı da tel tel biçende, dudağın dilinden de şerbet içende, dudağın dilinden de şerbet. Gönlünde duygular da ateş saçan da, gönlünde duygular da ateş saçan da, alevden gömlek
Evet sayın dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Asis Guar firmasının genel müdürü Mustafa Barış Düzgün Bey'di. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyoruz. Mikrofonlarda ben Adem Yeşil, teknik yapımda Aslı Yıkılmaz'la haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.
İcat çıkarma.